Ben bir ikilem içindeydim çünkü biliyorsunuz biz vahiy bölümünü çalışıyoruz. 20. bölümüne geldik. Orada iblisten falan bahsediyor. Pek annelere uygun bir konu olmadığını düşündüm. O zaman gene de vahiy bölümünden konuşacağız ama başka bir konu üzerinde. Çünkü işte onu haftaya bırakacağız bence, tamam mı? O zaman bugün işte aslında belki kutsal kitaptaki en sevdiğim konulardan bahsedeceğim. Anneler günü için de uygun bir konu. Biz Mesih'in gelininden konuşacağız bugün, tamam mı? Çünkü bu ayet okuyorum. Vahiy 21 ve 9. Vahiy kutsal kitabın en sonunda bulunuyor. Vahiy 21 ve 9. Son 7 belayla dolu 7 tası taşıyan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi, kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Şimdi vahinin ahlakla, erdemle ilgili bir fonksiyonu var. Yani sadece işte gelecek böyle olacak, bilginiz olsun diye yazılmadı. Aslında gelecek böyle olacak, bunu bildiğiniz için başka bir şekilde yaşamalısınız. Bize bir görüm gösteriyor gelecekle ilgili. Tamam, gelecekte bu olacak, bunlar gerçekleşecek. Bunun ışığında da biz de farklı bir şekilde, daha ahlaklı bir şekilde yaşayacağız. Tamam mı? O zaman burada ne oluyor? Bir görüm görüyoruz gelecekle ilgili. O da bize bir şey hissettirir. O da bizim ayaklarımızı etkiler ve biz farklı bir şekilde yürümeye başlıyoruz. O zaman göz, sonra yürek, sonra ayaklar. Ve bu şekilde de göreceğiz. Biz bugün Mesih'in gelini göreceğiz. Bir şey hissedeceğiz ona karşı, ona aşık olacağız. Sonra bunun ışığında da başka bir şekilde yürümeye de başlayacağız. Ve bu konu çok önemli. Yani Mesih'in gelini nedir? Ne isimgeler? Soruyorum. Kilise, kilise binası mı? Seni mi? Sırf seni mi? Bizi. Rabbin çocukları, Rabbin halkı. Rabbin ailesi, kilise tuğlalardan ibaret değil, insanlardan ibarettir. Mesih'in seçtiği, sevdiği insanlar, bireyler de bir topluluk olarak da. Mesih'in gelini, değil mi? Bir gün geri gelecek, bizi babasının evine götürecek, onunla evleneceğiz. Şölenler olacak, yok yok bir ziyafet olacak. Onun evinde sonsuzluğa dek onunla birlikte kalacağız. Böyle bir şeyimiz var kutsal kitapta ve bu önemli. Neden? Çünkü bu bize toplumsal bir vizyon sağlamaktadır. Yoksa ne oluyor? İşte bireysel küçük bir Hristiyanlık oluşuyor, tamam mı? İşte ben tövbe ettim, ben kurtuldum, benle Mesih aramız çok iyi artık ve ben de cennete gideceğim diye bir Hristiyanlık oluşuyor. Ben açıkçası böyle bir Hristiyanlıktan bıktım. Neden? Çok küçük, çok bireysel, çok bencil, çok batılı aslında. Ve aslında bize bir şey ifade etmiyor. Ve ne oluyor böyle bir Hristiyanlık içindeyken? Aslında eğer sen bireysel olarak Hristiyan olacaksan, o zaman senin bir problemin olunca, bir sıkıntın olunca sen onu çöz. Hani biz birlikte çözecektik ya da sen büyük bir karar alacaksan o zaman sen tek başına bu kararı al. Hani aile meclisi yok mu? Aile meclisi birlikte karar verip birlikte konuşacaktık. O zaman Mesih'in gelini anladığımız zaman, onu gördüğümüz zaman, ona aşık olduğumuz zaman ne oluyor? Aslında Mesih'in gelini sana kurban olayım deriz. Mesih'in gelini senin yollarına güller dökerim deriz. Senin köpeğin olurum deriz. Ona aşık olacağız. Onun için yaşayacağız. Yani halk için. Tanrı'nın seçtiği, sevdiği, feda ettiği halk için yaşayacağız artık. Yoksa Hristiyan oldun ama işte bencillikte devam edebilirsin. Yani bu benim iyiliğim için, bu benim haklarım, Ya işte bu insanlarla geçinemiyorum, o zaman ben başka bir kiliseye gideceğim deriz. Ya da kendimi burada ait hissetmiyorum. Müzik tarzı benim hoşuma gitmez. Ben gitar falan sevmem. Ben başka bir kilise bulacağım. Orada org olsun. Ne oluyor? Bu işte Hristiyanlık ama bencillik. Hani Rab bizi bundan kurtarmak için gelmedi mi? O zaman Mesih'in gelinini bugün göreceğiz. Onun güzelliğini göreceğiz. Ona aşık olacağız. Ne olacak? Aslında diyeceğiz ki ben kendim için yaşamak istemiyorum. Mesih için yaşayacağım ve bunu nasıl gerçekleştireceğim? Mesih'in halkı arasında. Mesih'in gelini seveceğim. Biz erkeklerle beraber işte gittik 2 günlüğüne Bolu'ya. Güzel bir zamandı gerçekten. Biz beraber dua ederken birçok kardeş işte peygamberlik sözleri, görümler falan paylaştılar. Rab bizimle konuşuyordu. Ben de bir şey gördüm. Benim gördüğüm de bu işte... elektrik teller yok mu ve direkler yok mu? Ve gördüm ki işte direkler önemli. Yani sağlam olsunlar, düşmesinler, sarılmasınlar sağa sola. Böyle sağlam olsunlar. Ama aslında ne için varlar? Bu işte elektriği götürmek için, taşımak için varlar. Tamam mı? Ve aynı zamanda bireysel Hristiyanların sağlam olmaları önemli. Sen sarsılmayacaksın, sen yerinde duracaksın. Ama aslında ne için varız? Aslında bu bizi birleştiren bağlar daha da önemli. Çünkü Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın meselelişi bizim ilişkilerimizin üzerindedir. Bizim birliğimizin üzerindedir. Ve kilise işte Tanrı'nın varlığını cennetten dünyaya götürecek ise, evet bireyler sağlam, olgun olsun. Ama aslında ne için varız? Bu birlik için var oluyoruz aslında. O zaman buna bakacağız şimdi. Bu vahinin son bölümlerden işte 4 ayete bakacağız. Mesih'in geliniyle ilgili 4 şey öğreneceğiz. Birincisi, gelin aslında ayrıcalıklıdır. Mesih'in gelini, kuzunun gelini tarihin tacıdır. Bütün tarih ona doğru akmaktadır. Okuyorum bu ayet. Vahiy 21:9. Son 7 belayla dolu 7 tası taşıyan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Bu büyük bir melek, tamam mı? Tanrı'nın son yargıları döken meleklerden biri. Büyük bir varlık, güçlü. Diyor ki gel, kuzuya eş olacak gelini sana göstereyim. Ve sanki onun sesinde bir huşu varmış. Bir heyecan varmış. Gel. Fısıldıyor gibi, tamam mı? Gel. Sana Mesih'in gelinini göstereyim. Sanki onun sesi içinde bir titreme varmış. Bir korku belki de. Bir gurur tabii ki de. Gelinimiz hazır. Sunacağız onu. Her göz onu görecek. Ve melekler neden kiliseyle ilgili böyle hissederler? Çünkü aslında meleklerin rolü Tanrı'nın planında nedir? İmanlılara hizmet etmek için. İmanlıları hazırlamak için. Gelini hazırlayanlardır melekler. İsterseniz nedimeler. Gelini güzelleştirmek için melekler var. Bana inanmazsınız, bakalım ayete. İbraniler 1:14. Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir? Wow. O zaman ne zaman ki meleklerden bahsedersek, onlar ne için varlar? Aslında Tanrı'nın sevdiği çocuklarını, halkını hazırlamak için, hizmet etmek için varlar. Wow. Melek Meryem'e geldiği zaman aslında ne demek istiyor? Yani sen sana yardım etmek için, hizmet etmek için geldin. Ve görüyoruz ki şimdi bu melek diyor ki şimdi son geldi ve bunlar gerçekleşmiştir. Bütün çabamız melekler olarak yerine gelmiştir diyor. O zaman gelini sunuyoruz. Ve aynı zamanda bütün tarih ve bütün yaratılış bu anı ve bu gelini özlemle bekliyordu. Bütün tarih bu noktaya doğru akmaktaydı. Bütün her şey bu an için itinayla düzenlenmiştir. O yüzden melek diyor ki gel sana göstereceğim şimdi her şey tamam. Şimdi. Ve biz de şimdi o gelini göreceğiz. Hazır mısınız? Ona bakalım mı? Aslında sizi biraz daha bekleteceğim. Çünkü aslında gelinin yüzünü görmek uğursuzdur, değil mi? O zaman biraz daha bekleteceğim. Ama siz de biliyorsunuz, evlendiğin günde işte bu gelini görmek büyük bir duygudur, değil mi? Ben kendi düğünümde işte burada oturuyordum. İşte İngiltere'deydik ama sanki burada oturuyordum. Bekliyorum. Tamam mı? İşte o zaman herkes ağa kalkıyor. Müzik başlıyor. Biz o müziği kullanmadık. Biz başka bir şey kullandık. İşte herkes böyle dönüyor. Ben de döndüm. Jesse gördüm orada. Aklımdan ne geçti biliyor musunuz? İşte bütün uğraşmalardan sonra, hazırlıklardan sonra, her şey yani işte yaptıktan sonra, bekledikten sonra işte güzelim geliyor. Ve tarihin sonunda bu olay olacak. Ve ne zaman ki ben bir düğüne gidersem ağlıyorum. İlginç, çok duygusal bir kişi değilim ama her düğünde ağlıyorum. İlginç, neden? Gelini gördüğüm zaman. Çünkü... Keşke onunla evlensin. Bir güveyin gelini gördüğü an bayıldığını okudum. Tamam mı gazetede? İşte gördü. Ya umarım aşktan, umarım işte hayal kırıklığından değil. Bu kadar mı? Biz gittiğimiz bir düğünde ve aslında beni iman ettiren adamın düğüne gitti. Çok yakın bir arkadaş da o iman etti. Kiliseye gitti. Sonra beni de çağırdı. Ben de iman ettim. Onun düğüne gittiğimiz zaman benle Jess işte tapınma yapıyorduk. O zaman biz kilisenin önündeyiz. Büyük bir kilise böyle. 900 kişilik bir cemaat. Çok büyük bir bina. Biz tapınma yöneteceğiz. O zaman biz herkesin yüzünü görebiliriz. En iyi noktada biziz, tamam mı? Müzik başladı. Herkes böyle bir dönüyor. Arkaya doğru bakıyor. Gelini bekliyorlar. Gelin değil bir Nedim'e çıktı, tamam mı? Çok yavaş yürüdü. Kilise de büyük bir kilise binası. Öne doğru geldi, tamam mı? Bir yana çekildi. Sonra herkes geriye doğru döndü, bekledi. İkinci Nedim'e çıktı. Çok yavaş yürüdü, böyle geldi. Tamam, o şekilde herkes nefes tutmaktan işte gebermek üzere. 9 Nedim'e sonra, ya yarım saat değildi ama öyle hissettiğiz ama sonra işte gelin böyle çıktı. Herkes nihayet dedi. Ama aslında kutsal kitap aslında böyle. Bizi bekletiyor. Vahiy bölümü kendi çapısında da böyle aslında, tamam mı? Bekletiyor. Ve en son bölümde işte gelini görüyoruz. Ve çok güzel bir ayet, Romalılar 8:19 diyor ki, yaratılış Tanrı çocukların ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor. Bütün yaratılış bu anı bekliyor. Neden? Çünkü her şey bunun için yaratıldı. Melekler bunu bekliyor, bütün yaratılış, bütün tarih bunu bekliyor, bu anı bekliyor. Ve aslında baba da bunu bekliyor, göksel babamız. Bir arkadaşım dedi ki aslında gelinlik satan bir dükkanda bir arkadaşı var. Onunla konuşuyordu bu kadınla. Ve bir soru sordu. Dedi ki işte gelinliği satın almaya gelenlerden anneler, yani gelinin anneleri çok mu kötü durumda, çok mu duygusal diye sordu. Kadın ne dedi biliyor musunuz? Anneleri boş ver dedi. Babaları görmen lazım. Onlar çok kötü durumda. Ağlayarak giriyorlar. Ağlayarak gidiyorlar. Durmadan ağlıyorlar. Perişan. Değil mi? Ben de sevlendi para için belki de. Ve göksel babamız da aslında bu ana büyük özlemle bekliyor. Çünkü biz ona gelin gideceğiz. Peki ya Mesih? O kilisesiyle ilgili ne düşünüyor? Bizimle ilgili ne düşünüyor? Bugün Mesih burada olsaydı biz ona sorsak. Sen Yaşam Kilise'yle ilgili ne düşünüyorsun ya Rabbi'sa? Ne derdi? Ne derdi? Okuyacağım. Efesliler 5:25. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi seviyor, onun uğruna kendini feda etti. İsa Mesih kiliseye diyor ki sana kurban olayım. Senin yollarına güller dökeyim. Seviyor kilisesini. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kusursuz olmasıdır. Hamdolsun. Mesih çarmıhta ölürken kiliseyi düşünüyordu. Gelinini düşünüyordu. O zaman yaratılışın, meleklerin, babanın ve Mesih'in aslında büyük bir beklentileri, büyük bir özlemleri vardır. Baba Tanrı bugünü 4 gözle bekliyordur. Hatta vahiy bölümüne göre 7 gözle bekliyordur. O gün gelsin. Aşk filmlerinde biliyorsunuz genelde aynı hikaye var bütün aşk filmlerinde. İlk başta sevgililer ayrılıp bunca şey yaşadıktan sonra en sonunda kavuşurlar. Hollywood filmlerinde böyle. İşte Türk filmlerinde her zaman öyle değildir. İşte Ferdi Baba mesela. En sonunda sevgililer birbirlerine doğru koşuyorlar. Sonra biri ikisi de vuruyor, ölüyorlar bu kadar. Değil mi? Bütün filmler öyle. Arabesk abi. Hollywood'da işte sinemanın dışında durursan millet mutlu olarak çıkıyor sinemadan, tamam mı? İstanbul'da sen git sinemaya git, orada kapının dışında dur. Millet böyle çıkıyor. Ama bizim hikayemiz de aslında bu Hollywood tarzındadır. Aden bahçesinde ayrıldık sevgilimizden. Bunca şey yaşadıktan sonra en sonunda birbirimize kavuşacağız. Ve bu düğün gerçekleşecektir. Görkemli gün. Birincisi o. Ve en üzgün olan maddemiz o. Kilise tarihin tacıdır. Ayrıcalıklıdır. İkincisi, kilise ihtişamlıdır. Kilisenin güzelliği nefes kesicidir. Tamam mı? Ayet okuyacağım. Vahiy 21:2. Kutsal kentin yani Yeruşalim'in yani kilisenin gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Herhangi bir düğünde, herhangi bir güveye, işte gelinin nasıl, kız nasıl, beğendin mi diye sorarsan, o yani işte düğününde ne diyecek adam? Muhteşemdir. kusursuzdur, eşsizdir diyecek. Hatta eşsizdi, şimdi benimle evlendi, işte eşi var artık ama güzeldir diyecek, kusursuzdur. Hiçbir şey değiştirmezdim der. Ve objektif olarak bu kadına baktığın zaman belki sen düşüneceksin aslında mükemmel değil, kusurları var. Yani işte o kadar güzel değil diye düşünebilirsin objektif olarak ama onun için güzeldir, değil mi? Aynı şekilde İsa Mesih kilisesine bayılıyor. Bayılıyor. İlişkilerimize bayılıyor. İşimize, gücümüze bayılıyor. Evliliklerimize, çocuklarımıza bayılıyor Mesih. Seviyor bizi. Tapınmamıza, hizmetlerimize bayılıyor İsa Mesih. Bize aşık oluyor. Ve belki objektif olarak sen de kiliseye bakabilirsin. O kadar mükemmel değildir diye düşünebilirsin. Bütün kusurları, problemleri, sıkıntıları görebilirsin. Yargılayabilirsin. Müzik çok daha güzel olabilirdi. Mekan çok daha güzel olabilirdi. İnsanlar, of, sorma. Ama Mesih objektif olarak bakmıyor. Sevgi kusur görmez. Aslında bundan ziyade Mesih'in kanı bütün kusurlarımızı sildi, yok etti ve bizi güzelleştirdi. Peki kilise ne zaman güzelliğine kavuşur? Kavuştu mu, kavuşacak mı? Kavuşmaktadır. Öğretmene bak ya. Kavuşmaktadır, hamdolsun. Bazı öğretişlere göre kilisenin henüz güzel olmadığı için Mesih'in ikinci gelişi bu yüzden henüz gerçekleşmedi. Tamam mı? İşte kilise güzelleşiyor. Ama aslında en güzel hale geldiği zaman o zaman Mesih gelin almaya gelecek. Biz henüz hazır değiliz. O zaman çaba göstermemiz lazım. Daha iyi olalım, daha güzel olalım ki Mesih gelsin ve tarih bitsin. Ama aslında Efesliler 5 çok net bir şekilde demin okuduğumuz ayetler diyor ki Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Mesih'in çarmıktaki ölmesi ve tamamlandı demesi bu işi tamam kıldı. Yoksa biz Mesih'in işine bir şey katacak mıyız? Katamayız ki. O zaman kilise güzel kılınmıştır. Kilise Mesih'in gözlerinde Tanrı katında güzeldir. Tamam. Şimdi bunu bireysel Hristiyanlıkta anlıyoruz, değil mi? Diyoruz ki Tanrı bir günahkar alıyor. Değil mi? Bir günahkar ya kalk günahkarcığım. Tamam, okey. Bir günahkar çağırıyor Tanrı. Diyor ki sen suçlu musun? Evet diyorsun.
Evet.
Günah işledin mi?
Evet.
Evet diyorsun. Kaybolmuş musun?
Evet.
Evet. Ölecek misin?
Evet.
Kurtulmak istiyor musun?
Evet.
Kesinlikle evet. Tamam mı? O zaman Tanrı ne diyor? İşte Mesih çarmıhta ölüyor bizim yerimizde. Bunu biliyoruz kardeşler. Bizim cezamızı o çekiyor. Bizim suçluluğumuzu o üstleniyor. Bizim utancımızı o alıyor kendi üzerine çarmıhta. Cezamızı o ödüyor. Ki sanki Mesih'le yer değişmiş oluruz. Ve şimdi Tanrı'nın gözlerinde Mesih'in doğruluğu bize bağışlanmış oluyor. Ve Tanrı şimdi bize baktığı zaman diyor ki artık sen günahkar değilsin. Artık sen aklandın. Artık sana bir kutsal diyeceğim. Artık sana baktığım zaman Mesih'in doğruluğunu görüyorum. Sen artık değişmişsin, değiştirilmişsin. Vaftizde eski hayatına karşı öldün, yeni bir hayata dirildin ve yeni bir yapın var artık, değil mi? O zaman Tanrı bunu ilan ediyor bizim üzerimizde. Şimdi objektif olarak ya da abi işte aynaya baktığı zaman belki diyecek ki...
Yaşlı ve çirkinim.
diyecek ki hala kusurlarımı görebilirim. Ama Tanrı diyor ki hangi kusurlar? Hangi kusurlar? Tanrı'nın gözlerinde kutsal kılınmış. Ve aynı şekilde kiliseye objektif olarak baktığımız zaman belki diyeceksin ki hiç mükemmel değil. Çok problemleri, sıkıntılar var. Ama Tanrı katında, Mesih'in gözlerinde kilise güzeldir. İhtişamlıdır. Üçüncü şeyimiz burada, kilise kutsaldır. Üçüncü maddemiz. Başka bir ayet okuyorum. Vahiy 19 ve 7. Sevinelim, coşalım. Onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. Şimdi bu ayet, bu 8. ayet her zaman tartışılıyor. Yani kutsallık bu ayete göre kazanılacak mı, bağışlanacak mı? Tamam, çünkü diyor ki giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. Kutsallık bize bağışlandı. Değil mi? Bir armağan olarak, bir lütuf olarak. Artık kutsalsın, onu ilan ediyorum. İşte güzel beyaz gelinlik sana veriliyor. Çünkü eski yırtık, pis olan giysilerimizi temizleyemezdik ki. O zaman bağışlanıyor. Ama ayetin ikinci kısmı diyor ki, ince keten giysiler verildi. İnce keten kutsalların adil işlerini simgeler. O zaman adil işlerimiz var. O zaman hangisi? Kazanılacak mı, bağışlanacak mı? Ali abi hangisi? Zor bir soru ya. Bunun üzerine böyle kitaplar yazıldı. Kilise yani imanlılar kutsal kılındı çarmıhta. Bizlere bu temiz beyaz giysiler verildi. Düşünebilir misiniz? İşte bir gelin prensle evlenecek, kralla evlenecek. Tamam, o zaman kral ona bir gelinlik gönderiyor postayla. Geliyor, açıyor. Wow, bu ne güzel. Ama ben bunu hak etmiyorum ki. Ben bunu nasıl giyeceğim? Sanki yabancı gelmiş gibi, değil mi? Ama ondan sonra kral bir mesaj gönderiyor. Diyor ki bu senindir. Onu sahipleneceksin, giyineceksin. Çünkü senin içindir. Sonra işte kadın onu giyinecek, sahiplenecek. Wow, bu benimdir. Ve bizim bazen bizim kutsallığımızla böyle düşünebiliriz, değil mi? İşte Tanrı seni kutsal ilan ediyor. Ama biz diyoruz ki aslında kutsal olmadığımı biliyorum. Ama Tanrı diyor ki hayır, sahipleneceksin, giyineceksin bunu. Ve aslında bu kutsallık sadece sözde ya da soyut bir kavram olarak kalmasın. Bu kutsallığımız ortaya adil işler olarak çıkar. O zaman diyor ki ince keten kutsalların adil işlerini simgeler. Yani bize bir tasarı bağışlandı. Tanrı'nın isteği. Artık bu tasarıya göre yürüyelim diyor. Hoş geldiniz çocuklar. Ya da bize yeni bir yapı, yeni bir yürek bağışlandı. Artık bu yapıda bulunalım. Değil mi? Bize yeni giysiler verildi. Bunları giyinelim. Sahiplenelim. Bu bizimdir. Bu bize lütfedildi. Bu kutsallık, bu ayrıcalıklılık. Bir örnek vereyim. Gene düğünlerden. Evli değilseniz kusura bakmayın. Bugün her şey bunun üzerine. Sizi üzmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Bir gelin düğününde, tamam, düğün yaklaşıyor, güzel olmak için çok uğraşıyor. Yani saçlarını yaptırıyor, makyajını yaptırıyor, gelinlik giyiniyor. Neden peki? Neden bu kadar çok uğraşıyor? O bizim düğünümüz için neden bu kadar çok uğraştı? Zaten benim gözlerimde güzel. Yani benim sevgimi ya da kabulümü kazanmak için bunu yapmıyor. Çünkü zaten sevilmiştir ve kabul edilmiştir. Aslında sevilmiş olduğu için ve kabul edilmiş olduğu için bunu bu kadar uğraşıyor. Onu hoşnut etmek istiyor, güzel görünmek istiyor. Aynı şekilde İsa Mesih sizi imanlılar olarak diyor ki sizi seviyorum. sizi kabul ediyorum. Sizi cennete alacağım. Artık kurtuldunuz, yeniden doğdunuz. Bunun ışığında da biz diyoruz ki o zaman adil işler yapalım. Onun isteğine göre yürüyelim. Dindarlıkta önce çaba, sonra kurtuluş gelir. Hristiyanlıkta önce kurtuluş, sonra çaba gelir. Ve bu sonradan gelen çaba da farklı bir çabadır. Bu bize bağışlanıyor, bu kutsallık. Onu giyiniyoruz ve ona göre yaşıyoruz. Ama bu enerji de kutsal ruhtan geliyor. Bu istek de yeni doğuştan geliyor. Her şey lütuf aslında. O zaman kilise kutsaldır. Bunu Eşay ablamızdan öğrendim. Bize Allah razı olsun dedikleri zaman güzel bir cevap öğrendim ablamızdan. Dedi ki işte şöyle diyeceğim. Allah zaten benden razı. Değil mi? Mesih sayesinde Tanrı zaten benden razı. Hamd olsun. Bunu gururlu bir şekilde demiyoruz ki. Ben ne olduğumu biliyorum. Ama Tanrı büyük lütufla beni kurtardı. Ve dördüncü maddemiz ve en son kilise umutludur. O zaman ayet diyor ki Vahiy 19:9. Sonra melek bana yaz dedi. Ne mutlu kuzunun düğün şölenine çağrılmış olanlara. Şimdi bir şey için umut yoksa vazgeç, pes et. Uğraşma. Çünkü umut yok. Tamam işte. Ama ne zaman ki hala umut varsa uğraşacaksın. O zaman kilise için umut var mı yok mu? Bu ayetlere göre müthiş bir son olacak. Müthiş bir düğün şöleni olacak. Ve diyor ki ne mutlu bu düğün şölenine çağrılmış olanlar. Yani ne mutlu bize. Tanrı bugün her birimize davetiye dağıtıyor. Her birimize diyor ki işte o günde siz bulunabilirsiniz. Bu gerçekleşecektir. Kilise onun varlığında kusursuz, güzel, kutsal olarak ortaya çıkacaktır. Bu muhtemel, bu olacak. O zaman sen bunun içinde olacak mısın, olmayacak mısın? Yani bazen kiliseden pes edebiliriz, değil mi? Diyoruz ki işte ben tek başıma tapınmamı yapacağım kendi odamda. Çünkü bu insanlarla anlaşamam. Kilise o gün orada olacak. Ama sen var mısın, yok musun? Ve güzel olan burada biz hem geliniz hem de davetliyiz düğüne. Hem katılıyoruz hem de izliyoruz aynı zamanda. Üç boyutlu gibi. O zaman son olarak kiliseyle ilgili dört gerçeği öğrenmiş bulunuyoruz. Kilise ayrıcalıklıdır. Tarihin tacıdır. Bütün her şey o ana doğru akmaktadır. Kilise ikincisi ihtişamlıdır. Güzelliği nefes kesicidir. Bu hafta sonu onu yaşadık kardeşlerle. Güzeldir demiyorum. Ne diyorum? Bu kardeşlik zaten güzel. Bir tıraş olsun. Ama bu kardeşlik güzeldir. Bu muhabbetler, yemekler, beraber zaman güzeldir. Kilise güzeldir. Eşsizdir. Bunun gibi bir şey bulabilir misin İstanbul'da? Fenerbahçe maçlara gitmek güzel bir şey ama bunun gibi değil. Değil mi? Güzeldir. Üçüncü olarak kilise kutsaldır. O zaman Mesih her zaman eleştirmiyorsa, problem bulmuyorsa, çıkartmıyorsa biz de bunu yapmayalım. Biz kilisenin kutsallığını görelim. Aslında korkuyla yaklaşalım. Ve dördüncü olarak kilise umutludur. Güzel bir geleceğimiz var. O zaman bunun için uğraşalım. Buna doğru gidelim beraber. Vazgeçmeyelim, pes etmeyelim. Ya ben bıktım artık, anlaşamıyorum bu insanlardan demeyelim. O zaman İsa Mesih kilisesine, yaşam kilisesi dahil olmak üzere bu şekilde bakıyorsa, bizler de kiliseye bu şekilde bakalım. Ve kiliseye birer üye olduğumuza göre, kilise biziz ya, kendimize de bu şekilde bakalım. Ben de ayrıcılıklıyım. Ben de Tanrı katında güzelim ve kutsalım. Ve umutluyum. Ve bu İstanbul'daki çok yaygın olan umutsuzluğa, çaresizliğe kapılmayalım kardeşler. Biz umutluyuz. Biz seçilmiş bir halkıyız. Sevilmiş bir halkıyız. Muhteşem bir geleceğimiz var. Şimdi de harika bir fırsatımız var.